Ayrım 11. Ölüler bekler. Dido, Sotirio. Sayfa 137. Bununla birlikte benim için çok zevkli ve hoş olan Lili'nin arkadaşlığını kaybetmeme neden olan bu beye içim hiç kaynamamıştı. Şimdi artık benim için Margot'dan başka tek bir kız kalmamıştı. İncecik çarpık kol ve bacakları ve de kocaman ve hayret dolu iki gözü nedeniyle annem ona Çekirgecik adını takmıştı. Margot Lili gibi ne zeki ne de canlıydı. Hatta konuşkan olmadığı gibi arkadaşlığı hoş olan bir kız da değildi. Ancak o devirde tamamen benim olacak ve bana sevgi gösterecek bir arkadaşa, Riri'nin Clairehouse'a ve Ino'nun bebeklerine karşı duydukları kadar ihtiyacım vardı. Kendisinin bir Yahudi kızı olup babası Monsieur Levy'nin altın gözlük takan bir avukat olduğundan ve de annesi Madame Esther'in akşamları göze batacak kadar renkli elbiseler içinde saat 7'ye çeyrek kala sokağa çıktığından başka kendisi hakkında hiçbir bilgim yoktu. Annesi belini hiç kırmaksızın kısa ve komik adımlarla yürümekteydi. Bir gün kendisine sordum. Annen gençliğinde neden seninle hiç konuşmuyor? Bilmiyorum diye korku içinde yanıtladı ve yüzünü derin bir hüzün kapladı. Margot'u tek bir kez dahi olsa gülümsetemediğim için çok üzülüyordum. Hep düşünceli ve daima üzgündü. Kendisini almak için bazen evine uğradığımda hiçbir zaman beni içeri çağırmazdı. Nefes nefese pencereye çıkar ve sessizcesine bana fısıldardı. Kapına git de ben hemen gelirim. Daima kapalı kalan panjurları ile toz içinde eski hasır iskemleleri ve durmuş bir saati olan lekeli ucuz bir duvar kağıdı ile kaplanmış duvarında binlerce tahta kurusu ile hamam böceğinin gezgindiği rutubetli hol Margot'un evi hakkında bildiğim tek şeylerdi. Her akşam üzeri bellerimizden tutuşup Moskov sokağı ile etraftaki mahalleleri gezinmeye başlardık. Çekirdek çıtlatarak dışarıdan vitrinlerle kahvelere bakanırdık. Bir gün alacakaranlıkta dar Aya Haralambo sokağından aşağıya doğru indiğimiz bir akşam üzeri toplanmış kalabalıktan kahkahalar ile bağırışmalar ve de ıslıkların yükseldiğini duyduk. Havada taşlar ile limon kabukları uçuşuyor, yuhalamalar yükseliyordu. ''Kavga var!'' diye bağırdım. Seyretmek üzere ikimiz de o tarafa doğru koşuştuk. Zorlukla yolu açtığımızda korkunç bir görünüm ile karşılaştık. Kalabalığın ortasında ürkmüş bir hayvan gibi Madame Esther duruyordu. Şapka yerine kocaman bir hindi tüyü ile süslemiş olduğu Margot'un babasının bombe bir şapkasını takmıştı. Uzun kuyruklu ipek eteğinin uçlarından iki serseri tutmuş havalara kaldırıyor ve bağırıyorlardı. ''Sabah melikesinin önüne secdeye yatınız.'' Bazı çocuklar da etrafta şeytanlar gibi zıplıyor ve bir şarkıyı söylercesine aynı sözleri tekrarlayıp duruyorlardı. ''Deli, deli, Yahudi deli, Yahudi deli, deli.'' Margot elimden kopmuş annesine kaçmıştı. Hıçkırıklar içinde annesine götürmeye çalışıyordu. ''Mami, mami, vamos.'' Erkek çocuklar üstlerine yürüdü. ''Cehennem yakın, daha öteye.'' ''Çıfıtlar sizi, çocukları çalıp kanlarını emen sizi gidi çıfıtlar sizi, çıkın gidin buradan.'' Irk düşmanlığı ile ilk kez karşılaşmış oluyordum. İlk şaşkınlığımı giderir gidermez ben de kavgaya giriştim. Madame Esther'in eteklerini kaldıran iki oğlana vurmaya ve bana mani olmak isteyen diğer çocukların da ellerini ısırmaya başladım. Deliler gibi bağırıyordum. ''Ayıp ayıp, Madame Esther bir hanımefendidir, onu rahat bırakınız.'' Erkek çocuklar için yüzümü tekmeleyip beni yere yatırmaları zor olmadı. Burnum kanamış ise de farkına dahi varmamıştım. Olup bitenleri gülümseyerek izleyen iki polise bağırdım. ''Kadını kurtarınız.'' Fakat bu bilinen deli bir Yahudi kadındır. Hem de umumi huzuru bozmaktadır. Hatta kendisinin nasıl da böyle serbest dolaşmasına izin verildiğini de insan anlayamıyor. Gerekli işlemler için... Ve kalabalığı dağıttıktan sonra askeri bir aracı durdurarak içeriye Margot ile annesini bindirip karakola götürdüler. Ben de ağlayarak olup bitenleri haber vermek üzere heyecan içinde Monsieur Levy'nin yazıhanesine koştum. O gün Margot'un sırrını öğrenmiş ve kendisini daha da çok sevmeye başlamıştım. Tekrar beraber olacağımızda yeniden yaralanmasını önlemek için kendisine neleri söyleyeceğimi ayarlamıştım. Ama o benden kaçınıyordu. Tüm bir hafta boyunca sokak kapıları babasının doktoru getirmekte olduğu sıralar hariç hep kapalıydı. Ve sonra bir cumartesi günü eşyalarının yüklenmiş olduğu bir yük arabası arkalarında olduğu halde üçünün bir arabayla evlerinden uzaklaştıklarını gördüm. Hayretle dolu kocaman gözleri yaşlı, cılız el cihizini bana salladı. Ben de ona el salladım ve onlar gözden kayboluncaya kadar yol ortasında üzgün durakaldım. Bu arkadaş da gitti diye düşündüm ve yeniden kendimi büyüklerin yaşamına karışmış bir halde buldum. Evde annemin doğumu ile ilgili hazırlıklara başlanmıştı. Dikiyor, örüyor, bebek malzemelerinin üstlerini işliyorlardı. Stefo ile Ino ve ben çocukların dünyaya nasıl geldiklerini anlayabilmemiz için kapı deliğinden olayı takip etme hususunda gizli anlaşmaya varmıştık. Ama annemin ağrıları tuttuktan sonra kendisi inleyip bağırmaya başlayınca öylesine bir paniğe kapıldık ki merdivenlerden yuvarlanırcasına kaçıp kendimizi alttaki katta bulduk. Bir köşede üçümüz büzüştük ve ilk kez olarak kavga etmeksizin sessiz kaldık. Ne var ki annemin sesleri gitgide yükseliyordu. Stefo, sen mağazaya git ve otur. Sen de Aliki, şimdi İno'yu al da büyük annenize gidin diye babam bizleri evden uzaklaştırmak istedi. Annem daha uzun süre böyle ağrı çekecek mi diye korku içinde sordum. Hayır, ancak siz şimdi gidin de ortalık biraz sakinleşsin. Üzüntü içinde ayrıldık. İno büyük anneye gidip orada kapanmaktansa Karataş, Karantina, Göztepe, Kokaryalı gibi dört Ören yöresine giden tramvaya binmemizi öne sürdü. Önerisini mükemmel buldum. İno büyüdükçe anneye daha da benziyordu. Evin en uyumlu çocuğuydu. Bizlerden kimseyle kavga ettiği hiç olmazdı. Annem İno için hep böyle derdi. Bu çocuğum beni hiç üzmedi. Saksı çiçeği gibi büyümekte. Benim başka hiçbir arkadaşım olmadığından İno benim son sığınağımdı. Hayalimi alabildiğince şaşırtıcı ve unutulmaz olaylar yaratması için zorlayarak Aydın'dan çeteler ile efeler, gümrükçüler, su perileri ile ilgili ve buna benzer masallar uyduruyor ve kendisine anlatıyordum. İkide bir anılardaki pargada diye başlayan şiiri okuyordum. İno ise korku içinde ağlıyordu ve onun korkudan titrediğini gördükçe de artistik yeteneklerimin de o kadar ilerlemiş olduğuna inanıyordum. Sırtımda bir bohça ile şiirdeki, sırtınızdaki bohçalarda neleri saklarsınız ey hortlaklar, ölü kemikleri ile dolu tüm çuvallar mısralarını görsel ifadeler ile daha da şiddetlendirdiğimde İno'nun tüm vücudu titremeye başlardı. İşte tam o sırada ben de sesimi daha da boğuklaştırıyor ve şiire kendimden de laflar uydurarak Aydın felaketini de işin içine karıştırıyordum. İnocuğum, ölüler bodrumundan çıka gelmiş Nurettin'in zamanını sen bilmezsin. O, ölüler bodrumu lafı İno'yu korkudan donduruyordu. Korkudan titriyor ve bana yalvarıyordu. Hayır, hayır, yeter artık Aliki, korkuyorum. Ben de işte tam o sıralarda yumuşuyor ve kahkahalara boğuluyordum. Salak, sana tiyatro oynuyorum. Sen benim seyircimsin ve gerçekten değil de yalancıktan korkman gerek. Biliyorum ama artık istemem. Böylece o günde tüm artistik dramatik yetilerimi İno'ya sergilemeye başladım. Annemizin gülümsemeleri altında kimseye açıklamayı istemediği uçsuz bucaksız bir mutsuzluğu sakladığını söyleyerek masalımı uydurmaya başladım. Bir gün Tanrı anneyi çağırarak, ''Kadın kadın neyi tercih edersin? Kendi mutluluğunu mu yoksa çocuklarınkini mi?'' diye sordu. O da, ''Toprağın ve de göğün hey büyük sahibi, sorulur mu? İstediğim tek şey çocuklarımın neşesi ve mutluluğudur.'' yanıtını verdi. Tanrı da, ''Öyleyse seni baştan çıkarmak için beklediğin prens geldiğinde kulaklarını da gözlerini de kalbini de kapat. Çünkü onun sözleri ve görünüşü de güzeldir ve de sen onu seveceksin.'' Gerçekten de güneşten de parlak pırlanta bir yüzük elinde olduğu halde o prens geldi ve yüzüğü annemizin parmağına geçirdi. Benimle gelmeyi kararlaştırırsan güzelliğinin esiri olacağım ben. Aşağıda dünyanın en çabuk ve kuvvetli atlarını sürdüğü ve som altından yapılmış bir araba seni bekliyor. Gel kaçalım. Güneşin yatmak için hiç uzanmadığı ve çiçeklerin hiç solmadığı ve de kilerleri erzakla daima dolu olup öldürmeler ve savaşlardan haberleri olmadığı için de herkesin hep iyi olduğu uzak bir memlekete götüreceğim seni. Ve o güzel prens hep sevgi ve mutluluktan söz ediyordu. Ama annemiz kulaklarıyla gözlerini ve de kalbini hep kapalı tutuyordu. Ve işte o zaman prens taşlaştı ve konuşmayı yitirdi. Annem de sadece bizlerin ve babamızın yanında kalmasını istediği için kendisini bekleyen tüm o güzellikler ile mutlulukları kaybetti. İno'nun canı sıkılmıştı. Bir türlü anlayamıyorum. Babamız kocası olduktan sonra nasıl da prens ile gitmeyi düşünebilirdi? Bu olabilir ama sen daha çok küçük olduğun için bunun izahını sana yapamam. Büyüdüğünde sen kendinden anlayacak ve annemizin bizler için yapmış olduğu fedakarlığın büyüklüğünü de değerlendirebileceksin. İno düşünceliydi. Yani biraz önce bunun için mi ağlıyor ve bağırıyordu? Gayet tabii bunun için ve şimdi doğuracağı çocuğu da yatışsın ve artık ağlamasın diye babamız kendisine verdi. Tıpkı sen hastalandığında sana o kocaman oyuncak bebeği vermiş olduğu gibi, hatırlıyor musun? Eve döndüğümüzde büyük anne heyecan içinde bizi kapıda bekliyordu. Nerelerdesiniz, nereye gittiniz? Babanız gönderdiğinde neden hemen gelmediniz de hepimizin ödlerini patlattınız ve sizleri aramak için herkesi sokaklara döktürdünüz? Suçluluk hissi içinde yanıtladım. Biraz hava almak için etrafa gezinmeye çıktık. Annem doğurdu mu? Şükürler olsun Allah'a, doğurdu ve bizlere çok güzel bir kız çocuğu getirdi. Kız çocuğu isteyen İno haberden memnun kaldığını hiç de göstermedi. Yukarı çıktık, annemizi öptük. Yastığına babamızın iliştirmiş olduğu altın 5 liralığa baktık. Mütemadiyen zırlayan ve buruşukluklar içinde olan bebeğe küçümseyici birkaç bakış attık ve sonra aşağıya indik. İno büyük anneye yöneldi. Aman, güzel bir kız dediğiniz bu muydu? Bu bumburuşuk dişsiz bir ihtiyara benziyor. Büyük anne güldü ve İno'yu dizlerine oturtarak onu okşamaya ve kendisine izahat etmeye başladı. Sen de yeni doğduğunda böyleydin. Tüm yeni doğanlar kandilcikleri o zamana kadar yanmaya devam ederse 100 yıl sonra neye benzeyeceklerinin aynısıdırlar. Yemeğimizi yedirdikten sonra da gitmeye hazırlandı. Büyük anne, büyük anne, neden artık bizlerle hiç kalmıyorsun? Biz seni böylesine istediğimize göre neden kalmıyorsun? Ben de bunu çok isterdim çocuğum ama burada öylesine çok kalabalıklaştınız ki. Sonra teyzeniz de yalnız kaldı, zavallıcık. Yalnız kaldığına göre o da bizim binadaki kalabalığa karışsın. Senin bize gelmen daha iyi olacak Alikeciğim. Sen gel çocuğum. Neden bizi unuttun? Gel ki eskiden olduğu gibi bizimle de tatlı tatlı konuş. Kendisine en basit bir düşünce veya hareketimi anlattığımda sözümü hep hayranlıkla kesiyordu. Ah, ne olursun bunu teyzene de söyle. Ben kendisine anlatıyorum ama senin bu söylediklerini kendisinin bir kuş gibi cıvıldayan o gül ağzından dinlemesi çok farklı olur. Kısa bir sürede büyük annemin benim tüm meziyetlerimi Ermiyoni teyzeme göstermemi istediğinin nedenini anladım. Sincanoğlu ailesiyle babam arasında gizli görüşmelere başlanmıştı. Ermiyoni teyze çocuklardan birini yanına almayı kararlaştırmıştı. Kendisinden bunu ısrarla istemekte olan büyük anneydi. Bu eve bir çocuk gülümsemesinin girmesi, evin havasını hafifletmesi şart diyordu. Önünüzdeki tüm yılları siz ikiniz kukumav kuşları gibi tek başınıza nasıl geçireceksiniz? Çocuksuz ev olur mu? İkonasız kilisenin olamayacağı gibi. Ermiyoni teyze bizlerden kimi seçecekti? Herhalde bu işte ne Riri, ne Stefo ve ne de bebek söz konusu olabilirdi. Hesapta İno ile benim olmam gerekti. Bu görüşmelerde öne sürülen şartların ne olduğunu ve neden bu hususta kolayca bir karara varılamadığını hiç öğrenmiş değilim. Ancak o sıralarda evde devamlı bir huzursuzluğun başlamış olduğu da bir gerçekti. Babamın para işleri hiç de iyi gitmiyordu. Kendisine kredi verenleri azaldı. O zaman İzmir'in pek çok evinde olduğu gibi bizde de bakkal, manav veya fırıncı veresiye defterleri tutulmaya başlandı. Ne var ki her haftanın sonunda borçlarımızı ödeme olanağımız olmuyordu. Anneme göre kabahat babamızın idi. O da kabahati annemize atıyordu. İkisinin de sinirleri iyice bozulmuş olup birbirine hakaret etmekteydiler. Sıklıkla huzursuzluk kavgaya dönüşüyor ve sonuçta her şey bize yansıyordu. Niovi adını verdikleri bebeğin vaftiz töreni dahi gösterişten uzak ve sade geçmişti. Annem ona süt verdiğinde üzüntüyle söyleniyordu. Şanssız idin küçüğüm, şanssız. Üzüntülerden içtiğin süt dahi zehire dönmüştür. İşte o zaman Niovi'yi kıskanmaya başlayan Ino söze karışırdı. Buna mı şanssız diyorsun? Böylesine bol kıvırcık saçı olan mı şanssız? Şanssız olan varsa o da saçı pırasa gibi dümdüz olan benim. Ve bu konuşmaları fırsat bilen Stefo da ortaya atılıyordu. Saçma sapan laflar, saçma. İşte senin birbiri ardına bize verdiğin kızlar bunlar. Annemiz de bizim çocukluk, şaka ve inatlarımıza dalarak çatışmakta olan çıkarlarımızı ayarlamaya çalışıyordu. Bulutlu ve karanlık bir sabah anneannemizin ölüm haberini aldık. Tüm yaşamında yapmış olduğu gibi gene sessiz ve patırtısız hayattan çıkıp gitti. Tüm o hüzünlü törenlerle tabutu içinde evden çıktığına tanık olduğumuz ilk ölüydü. Ve evden uzaklaşırken de tüm eski yaşamımızı, aileyi bir araya tutan tüm bağları, tüm masalları ve onlarla birlikte gün ışığı kadar sıcak ve saf ve tertemiz olan bir sevgi parçasına da götürmekte olduğunu görüyordum. Çocuk kalbime o ana kadar bilmediğim bir acı gelip oturdu. Kahrediciydi ve ta içimi yakıyordu. O zamana kadar yaşamış bulunduğum hiçbir heyecana benzemiyordu. Onlar dıştan gelip varlıklarını bana zorla kabul ettirirlerdi. Bu acı ise ruhumun derinliklerinden geliyor ve ben de çocukluk yıllarımı böylesine sarsmış bulunan o nazik kişiliğin anısını daha da pekiştirip kendisine duymakta olduğum saygıyı arttırmam için onu olabildiğince içimde tutuyordum. 9. Benizelos'un seçimleri kaybetmiş olduğu 1920'nin o Kasım ayından beri İzmir, Küçük Asyalı Rumların o zamana kadar hiç tanımamış oldukları siyasi bir kargaşa periyoduna girmişti. Kahvelerde, evlerde, dükkanlarda ve sokaklarda İzmir'in yaşamında ilk kez olarak siyaset tartışılıyordu. Fanatik bir şekilde Venizelos'un lehine veya aleyhine konuşuyorlardı. Özgürlüğü Venizelos'a borçlu olduklarına kendilerini inandırmış ve bu iki kelimeyi birbirine öylesine sıkı ve ayrışmaz bir şekilde dökmüşlerdi ki artık bunları birbirinden ayırmalarına imkan kalmamıştı. Aziz Lefter'in anma gününde Gunari hükümetine inat, İzmir, Süper Başbakan'ın isim gününü kutladı. Her taraf bayraklarla donanmış, kutlamalar, eğlenceler sürüp gidiyordu. Dört yol kavşaklarında halkın yiyip içmesi için ziyafet sofraları kurulmuştu. Bizleri kurtarmış Lefter, bin yaşa! Lefter, Eleftherios adı kurtarıcı anlamına gelmekle, kurtarmış Lefter ifadesi, kurtarmış kurtarıcı şeklinde bir kelime oyununu oluşturur. K.D. Her tarafta şarkılar yankıyordu. Venizelos'un aklı ve de Dali'nin ateşi. Çanakkale'yi aşıp İstanbul'a götürecek bizi. Ve her şarkının sonunda ritmik bir şekilde halkın ağzından yükselen ''Koca Venizelos, koca Venizelos'' sedaları, koşkuyu ve de bağnazlığı yansıtıyordu. İzmir'e Kral Konstantinos geldiğinde şehri genel bir gerginlik ve huzursuzluk kapladı. Herif aklındaki ufacık Yunanistan'ı ile bizi mahvedecek. Ne var ki evimize girip çıkan subaylar Konstantinos'un politikası hakkında hep saygılı konuşurlardı. Savaşlardan bıktık artık. Biz de bir gün evlerimize dönmek istiyoruz. Venizelos bizleri kimsenin sonunu kestiremeyeceği maceralara sürdü diye düşüncelerini dile döküyorlardı. Bu sözlere ise babam öfkeyle karşılık veriyordu. Yani bizleri böylesine ayaklandırdıktan sonra şimdi kendi halimize bırakmak mı istiyorsunuz? Halkın yüreğinden ürperti şeklinde korkunç bir şüphe geçmekte ise de kısa bir süre sonra halk bu şüphelerini kovup eski inanç ve iyimserliğini bulabilmeyi beceriyordu. Uşak işgali, Yunan ordusunun Mudanya'ya çıkışı, Afyonkarahisar zaferi gene İstanbul ve Kızıl Elma rüyasını canlandırarak zavallı halkın yüreğini umutla dolduruyordu. Ve insanlar yalanlarla gözlerinin kapatılmalarına ve kendilerinin kandırılmalarına yol açarak gerçekleri görmüyorlardı. Takip eden aylar kana bulanıp akıp gitti. 20 günlük dramatik Sakarya Savaşı'nı da beraber getiren 1921'in Ağustos'u geldi. Genç üniversite talebesi Clairehos'un Riri'ye cepheden göndermekte olduğu mektupları hatırlarım. Ordumuzun kanı çorak tuzlu çölün dahi çiçeklenmesine neden oluyor. Felaket çiçekleri de hırpalanmış vücutlarımıza acıyla bakarak, "Nereye askerler, nereye doğru gitmeye yelteniyorsunuz?" diye sorarlar. "Gerçekten Riri, sen bana nereye gittiğimizi söyleyebilir misin? Bu amansız yol bizi nereye götürecek? Doğanın dahi bizden nefret ettiği ve bizimle savaştığı Asya'nın bu derinliklerinde işimiz ne? Evlerimizi, analarımızı bir daha hiç görebilecek miyiz? Huzurlu bir yaşantı görmemize, sevdiğimiz kadına nişan yüzüğü geçirmemize olanak olacak mı? Korkuyorum Riri, bu kanlı ölüm seferinin hiç de iyi bitmeyeceğinden korkuyorum." Riri, Clearhouse'un göndermekte olduğu mektuplar nedeniyle, gururlu ve gururlu olduğu kadar da onu beklemekte olan yazgı nedeniyle de yıkılmış görünüyordu. Annem de ona sıkça mektup yazmasına izin veriyordu. Artık tüm kızlar tanıdıkları ve tanımadıkları erkek kardeşler ile yazışıyor ve onları cesaretlendirmeye çalışıyorlardı. Ama her şeye rağmen endişe herkesin yüreğine çöreklenmişti. Bir sabah annemin yaşlı gözlerle elbiselerimi toplayıp ufak gri bir valize yerleştirdiğini gördüm. "Aliki!" diye seslendi. Sonra da pişman oldu ve titrek bir sesle ekledi. "Yok bir şey yok çocuğum, biraz daha oynamaya gitsen." Arada Eleni teyzenin sesini duydum. "Aa Mary, sen böyle gidersen hastalanacaksın. Sanki çocuğunun kötülüğüneymiş gibi. Onun da geleceği sağlanacak. Sizler de biraz daha rahat nefes alacaksınız." Annem ise hıçkırıklar içindeydi. "Yapamam, yapamam. Hermione beni çocuğumdan uzaklaştıracak, göreceksin." Anlaşılıyordu ki Hermione teyze ile yaşaması kararlaştırılan bendim. Bir sıçrayışta annemin kucağına çıkıp onu gözlerinden, yanaklarından, boynundan, her tarafından öpmeye başladım. "Gitmek istemiyorum, istemiyorum" diye umutsuzca tekrarlayıp duruyordum. Annem gözyaşlarımı öpüyor ve kendi gözyaşlarının tuzluluğu durmaksızın titremekte olan acılı dudaklarımı ıslatıyordu. Eleni teyze yaklaştı ve anneme çıkıştı. "Mary, bu duygusallıklar niye? Sanki çocuk yabancıya gidiyor, olacak şey değil. Her iki çocuğumu küçüklüklerinden beri, yani dayılarına gönderip hayatta tek başıma kaldığımda ben hiç acımadım mı? Ama kendi kendime şöyle düşündüm, iyilikleri, okumaları, insan olmaları için olduğuna göre Allah'ın isteği yerine gelsin. Çünkü dayılarının kendilerine temin edeceği yaşamı benim verme olanağım yoktu." 11. ayrımın sonu, sayfa 149.